Ayrım 7.
Hepsi güzel bir akşam kokusu içinde yüzüyor, hepsi mor bir buğunun içine gömülüyorlardı. Güzel günlerin habercisi olan bu buğu içinde gün ve orman yavaş yavaş erimiş, akşam olmuştu. Asıl afet, orman yangınlarından sonra yaklaşan sel mevsiminin düşündürdükleri. Gazetelerimizde hemen her sene ilk yaz aylarından itibaren sel baskınlarına, orman yangınlarına dair haberleri pek sık rastlanır. İlk yangın haberleri gelince gazetelerde yazarlarımızın derin ürpertilerini belirten üzüntülü, acı yazılar çıkar. Lakin yangınların bütün söylenen ve yazılanlara rağmen bir türlü ardı kesilmez. Dün falan ilimizde, bugün falanca ilçemizde ormanların yandığı veya yanmakta olduğunu bildiren haberler o kadar sıklaşır ki yangınlar olağan hale gelir. Daha onların ateşleri sönmeden yüreğimizde tutuşturdukları yangının acısı diner ve ilk şiddetli tepkilerimiz gevşer gider. Bu yıl da öyle oldu. Gazetelerimizde orman yangınları hakkında en şiddetli yazılar bu yaz çıktı. Bir yazarımız yangın çıkaranları azgır bir aygırın kuyruğuna bağlatarak dağdan dağa sürükletip parçalatmayı, bir mebusumuz idam edilmelerini istediler. Öteden beri ormanlarımızın halini kendine dert edinen ve bu konuda senelerden beri çok ve pek güzel yazılar yazmış olan bir yazarımız, "Biz bu memlekette kalacak mıyız, yoksa hicret etmeye mi niyetliyiz?" diye sordu ve bu afetleri önlemek için bazı tedbirler bile ileri sürdü. Velhasıl çok yazıldı, tabii pek de iyi oldu. Çünkü bunlar fikrimce boşa gitmedi. Eğer bugün Türkiye'de bir ormansızlaşma derdi olduğu, bu derdin bu memleketin bağrında derin yaralar açtığı, hiç olmazsa okur yazarlarımızca anlaşılmış bulunuyorsa, bunu öyle sanıyorum ki her şeyden önce bu yazılara borçluyuz. Hiç şüphe etmiyorum ki bazı yazarlarımız için yalnız antolojilerde değil, ileride Türkiye ormanları üzerine yazılacak eserlerde de şeref sayfaları ayrılacaktır. Türkiye'de ormanın ehemmiyeti, ormanların azalması ve azalması dolayısıyla baş gösteren afetlerin canımızı yakmaya başlamasıyla anlaşılmıştır. Gerçi bu bütün dünyada böyle olmuştur ama uzun zaman önce birkaç asır olmuştur. Biz de ormanların harap olmasına sebep olarak en çok iki şey üzerinde durulmaktadır. Biri soyguncu veya vurguncu işletmeciliği, ikincisi yangınlar. Fakat Türkiye'de ormanların köküne kibrit suyu sıkan, hem yalnız ormanların değil, ormansızlaşan ve zati ormansız olan bölgelerimizi de kemirip sömüren, sonuç olarak bütün memleketin iflahını kesen bir üçüncü dert daha vardır ki yangıncılardan da vurgunculardan da daha zorludur. Çünkü sinsidir ve asırlardan beri sessiz sedasız gözümüzün önünde, çoğumuzun farkına bile varmadan memleketi tahrip edip gitmektedir. Bu üçüncü ve maalesef hiç önemsemediğimiz dert düzensiz, başıboş meracılıktır. Bu yazıya başlık olarak özellikle seçtiğim asıl büyük afet, işte yangıncı ve vurguncu ile birlikte başıboş meracılığın bu memleketi hazırlamakta olduğu akibettir. Çünkü ve hemen hatırlatayım ki, dünyada bugün üzerinde incin bulunmayan çöllerin çoğu sonradan bilhassa başıboş meracılık yüzünden meydana gelmiştir. Her memleketin kendine mahsus bir vejetasyonu, bir nebat örtüsü vardır. Bu nebat örtüsü o memleketin yalnız cildi, derisi değil, aynı zamanda en büyük hayat ve enerji kaynağıdır. Çünkü her türlü hayat organik maddelerden oluşur. Organik maddeleri de tabiatta sadece nebatlar ortaya çıkarır. Bu harikulade işlem nebatların yaprağında olur. Onun için nerede nebati örtü harap olursa orada hayatın barınması imkansız hale gelir. Bundan dolayı bir memleketin nebat örtüsü ister ağaçlardan, ister otlar, çalılar, çayır çimenlerden teşekkür etsin, hepsinin aynı derecede ehemmiyeti vardır. Her memleketin nebat örtüsü coğrafya ve iklimine göre yüzlerce, binlerce nebat nevinden meydana gelebilir. Fakat bu nebatlar o memlekete tesadüfi, gelişi güzel gelmiş, dağılmış değildirler. Öyle ki bunları zaman ve mekan içinde yayılışı incelendikçe insanın tabiatta tesadüfi hiçbir şey olmadığına dair inancı büsbütün kesinleşir. Yaşama ihtiyacı ve alışkanlıkları uygun olan nebatlar birleşirler, bir cemiyet kurarak birlikte daima birlikte yetişirler. Mesela orman böyle bir nebat cemiyetidir. Lakin orman cemiyetlerinin de çeşitleri vardır. Bir çam ormanı, bir kayın ormanı, bir gürgen ormanı gibi. Fakat bir çam ormanı, üyeleri sadece çam ağaçları, bir gürgen ormanı da üyeleri yalnızca gürgen ağaçları olan birer nebat cemiyeti değildirler. Çünkü her ormanda ağaçtan başka çalı, ot, yosun, mantar, liken gibi başka nebatlar da vardır. Bunlar da cemiyetin üyesidirler. Fakat çam ormanının da, gürgen ormanının da otu, çalısı, mantarı, yosunu hep başka başkadır. Kısa veya uzun ömürlü otlardan teşekkür eden bir vejetasyon çeşidi de bizim Orta Anadolu'daki gibi steptir. Stepte de muhtelif nebat cemiyetleri vardır. Nebat cemiyetlerini inceleyen ve oldukça yeni bir ilim olan nebat sosyolojisinin Association diye adlandırdığı nebat toplulukları, genetik ve tarihi sebeplerle olduğu kadar iklim ve toprak münasebetlerine göre uzun bir var olma ve birbirleriyle mücadele devresinden sonra oluşurlar ve oluşmalarıyla beraber ortaya çıkan denge sayesinde ayakta durabilirler. Bu denge birinin lehine veya aleyhine bozulursa denge aleyhine dönen cemiyet çözülür, yerini ötekisi istila eder. Nebat cemiyetleri oluştukları arazinin her türlü imkanları hakkında çok iyi fikir verdikleri için gelişmiş ülkelerde bunlar incelenmiş ve haritalara çekilmiştir. 1/20.000 çapında hazırlanan bu haritalardan uzman bir kişi bir bakışta memleketin bütün doğal, ekonomik imkanlarını anlayabilir. Nereler orman olacak, nereler mera kalacak, nereler kültüre ve ne çeşit kültüre alınacak, nereler ıslah edilecek, nerelere hiç el sürülmeyecek, bunlar hep belli olur. Cemiyet halinde ve hep belirli bir nispette birlikte yetişen nebat nevileri o kadar ahenkli bir düzen içinde yaşarlar ki, kurdukları cemiyette her birinin ayrı sosyal önemi ve ayrı fonksiyonu vardır. Birinin eksilmesi bütün düzenin bozulmasına, cemiyetin çözülmesine yol açabilir. Mesela bir ormanda ağaçlar kesilir, yok edilirse, vurguncu işletmeciliğinin yaptığı gibi ağaçların altında ve gölgesinde yetişen çalılar, otlar, açıkta bol ve şiddetli uçağa dayanamayarak kurur, yosunlar, mantarlar kavrulur gider. Gene bir ormanda taze fidanlar, otlar, çimenler ve yapraklar durmadan yok edilirse, mesela hayvanlar tarafından, gene doğal düzen bozulur, toprak canlılığını kaybeder, gevşer, yeller savurur, seller götürür ve orman, ağaçların vadesi yetince çöker gider. Bu ormanın yerini ya hiçbir işe yaramayan dikenli çalıların veya step otlarının kuracağı cemiyet alır. Onun için ormana, ormancıdan başka, ormancının nezaretinde olmadan, değil sürülerle hayvan, insan bile giremez. Ben bu yazda orman bölgelerimizin birçoğunu gezdim. Bolu dağlarından Toroslara, Antitoroslara ve güney sınırımızda sahil boyunca uzanan Nurbaba dağlarına çıktım. Basamak basamak yükselen, artık çoğu dağların çıkılmaz, ulaşılmaz tepelerine çekilen çeşit çeşit orman artıklarını gördüm. Gecelediğim orman işletmelerinde sabahlara kadar telefon başında yangın nöbeti tutan ormancılarımızla da görüştüm. Ormanların da bezgin oldukları, hatta çaresiz kaldıkları dertlerden biri başıboş meracılıktır. Ormanlarımızın altı, hele kurak ormanlarımız ve yamaçlar dımdızlak olmuştur. İmdi, bu hal yalnız ormanlarımız için mi böyledir? Ne gezer? Türkiye'de konu ciddi olduğundan böyle ifade etmek zorunda kaldığım için üzüntüyle söylüyorum ki henüz balta ve hayvan sürüleri girmemiş dağ ormanları dışında bu memleketin doğasına ilişkin nebat örtüsüyle örtülü bir karış yer kalmamıştır. Türkiye vejetasyonunu teşkil eden nebat bileşimlerinin hepsi yozlaşmış, nesli bozulmuştur. Memleketimizde bazı bölgelerin, mesela Orta Anadolu'nun vejetasyonu başlangıçta nasıldı? Bunu bilmeye artık imkan kalmamıştır. Bunu anlayabilmek, hiç olmazsa tasavvur edebilmek için boş kalan, yani henüz kültüre alınmamış olan arazide genişçe sahaları dikenli tellerle çevirmek ve yıllarca, on yıllarca, yüzyıllarca korumak lazımdır. Ve bu hiç vakit kaybedilmeden yapılmalıdır. Orta Anadolu'da asırlardan beri yayılan sürüler, hayvanlar, ilkin hoşlandıkları nebat nevilerini, onlar tükenince sıra ile diğerlerini seçe seçe yedikleri için en değerli step otlarının çoğunun neslini kurutmuş ve onun için step artık bu sürüleri besleyemez olmuştur. Sıra ormana gelmiştir. Arızalı bölgelerimizde yamaçlar, sürüler toprağa tutan nebati örtünün kökünü kazıdığı için çırılçıplaktır. İskeletleri sırıtmakta, aklı sarılı, allı morlu, elvan elvan ışıldamaktadırlar. Berrak akan tek suyumuz yoktur. Hepsi toprağı, her şeyin temeli olan öz toprağı sürükleyip gitmektedir ve bu toprak çoğumuzun sandığı gibi yeryüzünden arzın göbeğine kadar derin değil, bir iki karışık bir tabakadan ibarettir. Özetle manzara çok sıkıntılı, hele uzağa bakınca çok düşündürücü, tüyler ürperticidir. Meslek adamlarınca çok açık olan bu satırların, bu yalın hakikatlerin çoğumuzca, bilhassa yazarlarımızca bilinmesi faydalı olur diye yazıyorum. Çünkü hayvan sürülerinin sade orman ağaçlarının taze filiz ve fidanlarını kemirmekle kalmayıp bu memlekete sahiden olmaz yaralar açtığını anlatan bir edebiyata da çok ihtiyacımız var. At ve asfalt. Hayvanları koruma cemiyetine. İki tekerlekli kanılar da, dört tekerlekli arabalar da şoseleri çabuk bozarlar. Çoğunuz görmüşsünüzdür. İl ve ilçelerimiz arasındaki şoselerin üzerinde boylu boyunca ortası tümsek iki çukur uzanır. Bunları tekerleklerin şına demirleri oyar. Bu çukurlar doldurulmaz. Onarılmazsa yollar minesi çatlak dişler gibi çürür, bozulur. Çünkü yolların mikrobu, su, sıcak, soğuk, ot kökü, don, velhasıl bozucu etkilerin hepsi yolların özüne bu çukurlardan işler. Ama yollar bizde böyledir işte. Tekerlekler yolların yüzüne er geç alın yazıları olan bu çizgileri çizer. Onların ömrü de böylece tükenir gider. Çok şükür hiç olmazsa büyük yollarımız öyle değil artık. Şehirlerimizin yoğurt kaymağı gibi ince asfaltlı, belli caddelerinin yük arabalarına yasak edilmiş olmalarının bir sebebi belki biraz da caddeleri şına demirinden korumak içindir. Bir zamanlar ben bu yasağa çok, arabacılardan çok kızardım. Çünkü benim atlara ilgim, arabacılarınki gibi değil, bir başka türlüdür. Dış kapının az ötesindeki işime gidip gelirken, Çankırı Caddesi'nde ben nice arabalar, atlar ve atlarla caddenin ilgisine ait olaylara gördüm. Buğday yüklü köy arabaları şehre o yandan, Çubuk, Keçiören, Etlik şuselerinden girerler. Bu üç yolun kavşağı dış kapıdır. Dış kapıdan sonra arabalar şehre, şehrin pazar yerlerine Çankırı Caddesi'nden giderler. Bir zamanlar bir onarma yüzünden mi idi, nedendi bilmiyorum. Arabalar bu cadde üzerinden geçemiyor, caddenin sağındaki ham yoldan gidip geliyorlardı. Yağışlı çamurlu bir kış günüydi. Yüklü bir köy arabası bu yoldan yokuşu tırmanmaya çalışıyordu. Arabada biri doğru, biri ak, iki at koşuluydu. İkisi de sıskaydı ama güçleri pek denk değildi. Doru at daha tavlıca, daha canlıca gibiydi. Ak atın tüyleri Ankara kedisinin tüyleri gibi uzamış, kaburgaları çıkmış, sağrısı çukurlaşmıştı. Her iki at da arabayı yokuşu çıkarmak için bütün güçleriyle uğraşıyorlar, sık sık kesik kesik soluyorlar, solurken de ağızlarından ve iyice açılmış olan burun deliklerinden beyaz buğular fışkırtıyorlardı. Her 10-15 adımda bir duruyorlar, arabacının kamçısına, gürültü patırtısına hiç kulak asmıyorlar, soluk almadan, kalplerini kaslarını dinlendirmeden, arkalarındaki yükü biraz daha sürükleyebileceklerine, akılları kesmeden ileriye bir adım bile atmıyorlardı. Fakat bu atların şosenin tadını tattıkları da anlaşılıyordu. Sık ve kısa molalar bitti mi, canlarını dişlerine takıyorlar, arabacının höst, hayda ve kamcı sesleriyle bir çıkış yapıyorlar ama yokuşa sarmadan önce ve hep caddeye doğru yöneliyorlardı. Fakat arabacının hışımla asıldığı dizginler hayvanların bir iki adım yanlarındaki caddeye inivermelerine izin vermiyor, onlar da çaresiz çamurlu yokuşla baş etmeye uğraşıyorlar, birkaç adım attıktan sonra yine zınk diye duruyorlardı. Atlar yolun her kesimini, her çeşidini biliyorlardı. Çünkü Etli'ye veya Keçiören'e gelinceye kadar nereden geliyorlarsa ham yoldan gelmişler, ham yolun eziyetini çekmişler, şoseye girdikten sonra feraha kavuşmuşlardı. Sonra kim bilir bu yolculuğu kaç sefer yapmışlar, şosenin rahatlığını deneye deneye anlamışlardı. Yolculuğun son kısa kesiminde zorlandıkları bu cefayı bir türlü akıl erdiremiyorlar, hep caddeye bakıyorlardı. Kanter içinde canımız çıktı, dizimizin bağı çözüldü, bizi şuracığa niçin bırakmıyorsunuz der gibi bir hal alıyorlardı. Belki biraz sonra hak edeceklerini bilebildikleri bu yokuşta böyle sık sık duraklamaları neden olduğuna akıl erdiremedikleri bu yasağa karşı biraz da isyan etmek içindi. Böyle eziyetli çıkış ve duruşlarla son kesime anlaşamamazlık içinde bitirilmeye çalışan bu yolculuğun bitişini, yokuşun çıkılışını, arabanın pazar yerine sapmak için caddeye inişini, caddeye inildikten sonra atların halini çok görmek isterdim. Ama göremedim. Çiseleyen yağmur hızlandığından yanı başında ağır ağır gittiğim arabadan adımlarımı sıklaştırarak ve "Ay canım, bu hayvanlar da bizim gibi bu şoseden yürüyebilmeli idiler" diyerek uzaklaştım. İşte odur budur ben bu cadde yasağına kızardım. Fakat sonraları kızmaz oldum. Artık hoş görüyorum. Hatta insanların yolu başka, hayvanların yolu başka olmalıdır diyorum. Bakın neden. Bir gün gene aynı yolda, yokuşun at başında, bu sefer caddenin üzerinde bir kamyonla bir araba duruyor ve arabanın etrafına toplanan kalabalıktan ayakta duran tek bir at görünüyordu. Yaklaşıp da kalabalığa sokulunca öteki hayvanın yerde yattığını, böğrünün ve ayaklarının ezilmiş, gözlerinin ferinin geçmiş, sevimli yüzünün ve boynunun yüzülmüş, ağzından akan kanın caddenin üzerinde pıhtılaşmış olduğunu gördüm. Bunları gördükten sonra ona daha fazla bakamadım. Ama gözlerim ayakta duran eşine ilişti ve onun hali bana yerde yatanınkinden daha acıklı geldi. Zavallının tüyleri diken diken olmuş, başı yere eğilmiş, korku ve acı dolu gözleri süzülmüş, ikide bir kapanıyor, alçalıyor, gene kapanıyor, dalıyor, belki yerde cansız yatan eşinin acıklı halini, belki de bu macerada atlattığı büyük tehlikeden başka ayrıca sorumlu tutulup tutulmayacağını düşünüyor. Belli ki çok korkmuş, sessiz, hareketsiz, dalgın ve bitkin. Bahtsız eşinin yasını tutuyor ve ne olacağını bekliyor. Başka bir gün asfalt, kaymaklı kaypak caddede bir araba atının ayağı kaymış, düşmüş, bileği iki yerinden kırılmış. Hayvan arabadan çözüldü. Sessiz, hazin bir teslimiyet içinde itile kakıla, kırık ayağı sallana sallana civardaki bir arsaya götürüldü. Orada ona son ödevimiz yapılacak, anına rahata kavuşması için bir kurtuluş kurşunu sıkılacaktı. Oho, bu kadar mı ya? Ben bu yoldan yıllarca gittim geldim. Daha ne kaymalar, ne düşmeler, ne kaçmalar, ne ürkmeler, ne sürçmeler ve devrilmeler gördüm. Hele köylerin yeşil ve hür ortaklarından yakalanıp yeni koşulan toytayların şehirle, şehrin binbir şamatasıyla ilk tanışmaları. Ama ben bunca yıllık gözlemlerime dayanarak diyebilirim ki şehrin yarı asfaltlı kaypak caddelerinin atlara ettiği en büyük kötülük ayaklarını kaydırmaktır. En çok kayan atlar da yumuşak çayırlara, düz ovalara alışmış köy atlarıdır. Gerçi kaymalarla düşmeler çoğu zaman kazasız atlasılsa bile kaymalarla düşmeler yüzünden zavallı atların başına gelen belalar ötekilere göre yine çoktur. Çünkü asfaltta her ata kamyon çarpmaz ama her atın ayağı kayar. Hele donlu havalarda çok kayar. Aksi gibi kayınca da kolu bileği kırılır, kolu bacağı kırılan atın akıbeti ise kötüdür. Hiç unutamayacağım, bu anlattıklarımdan da, daha anlatamadıklarımdan da, hepsinden korkunç bir at düşmesi de şöyle olmuştu. Karşıdan yine bu yoldan çuvallarla yüklü bir araba geliyordu. Dikkat ettiniz mi hiç? Atlar asfaltı ne kadar hesaplı, ne kadar çekingen adım atarlar. Hele asfaltı ilk ayak atıp da adımlarını yolun kaypaklığına alıştırıncaya kadar nasıl korkarlar, ürperir, titrerler. Karşıdan gelen arabanın atları ayaklarını caddeye uydurmuş olacaklardı. Tırıs geliyorlardı. Arkadan korna çalan bir otomobile yol vermek için arabayı kullanan adamcağız dizginleri birden sağa çekti. Bu beklenmedik karışma yüzünden arabanın solundaki hayvanın yürüyüş düzeni bozuldu, kaydı, nalları yolun kumlarından kıvılcımlar çıkararak devrildi, düştü. Bir çırpındı ve kaldı. Kalkmıyordu. Atın durumunu yukarıdan iyi göremeyen adamcağız da habire kamçı sallıyordu. Oradan geçenlerden birisi yaklaşarak elini kaldırdı. "Vurma hemşerim, vurma, kalkamaz," dedi. Yan kayışları atın altına geçmiş, dört ayağı da göğe dikilmişti. Kımıldamasına, davranmasına imkan yoktu. Adam arabadan indi. Falakanın kayışlarını iyice gerilmiş, hayvanın üzerine yaslandığı okun kırılmış olduğunu gördü. Kayışları çözmeye gücü yetmiyordu. Fakat hayvan pek acıklı ve zor bir durumdaydı. Korkmuş gövdesi okun, ayakları kayışların üzerinde, baş yere yaslanmış, burun delikleri açılmış, nefesi yolun tozlarını üflüyor, yaşadığı da ancak bundan belli oluyor. Gözler pörtlemiş, boşlukta bir noktaya dikilmiş, boş bomboş bakıyorlar. Herhalde sırtı, böğrü, üzerine yaslandığı kaburgaları, her yanı korkunç ağrılar, sızılar içinde olacak. Ama gık bile demiyor. Çünkü o kederli zamanlarında değil, ancak sevinçli zamanlarında seslenen, kişneyen soydan. Şu anda çektiği ızdırabı da yüzyıllar boyunca soyunun sopunun yaptığı gibi o da sessizce geçiştirmeye çalışıyor. Hayvanı çabuk kurtarmak için kayışları kesmek lazımdı. Ama kıyılamıyordu. Şaşkınlık kısa da olsa şöyle yap böyle yap sözleriyle biraz sürdü. Nihayet oraya toplananlardan bazılarının yardımıyla kayışlar çözüldü. Hayvan cadde üzerine ayaklarını uzatarak boylu boyunca serildi kaldı. Ölü gibiydi. Hiç kımıldamıyordu. Arabacı hayvanı azarlamaya, tekmelemeye başladı. Fakat o hiç aldırış etmiyor, kılını bile kıpırdatmıyor, gözlerini boşlukta diktiği noktadan ayırmıyordu. Ama o gözler, Aman ne korkunç şeylerdi onlar. Her şeyi gizlemeye çalışan o gözlerden her şey anlaşılıyor gibiydi. Hayvancağız, kaderi yollarıyla elimize verileli geçen uzun yüzyılların macerasını gözden geçiriyor, aramıza karışmasındaki, hayır, karıştırılmamasındaki biricik sebebin bize hizmet etmek olduğunu, sadakatle görmeye çalıştığı işinden onu bir kazanın alıkoyduğunu düşünüyor ve bunları etrafımdakileri sezdirirsem benim öteki evcillerden, kediden, köpekten, keçiden ve aslandan ne farkım olur dermiş gibi acıları da, sevinçleri de, iyi ve kötü düşünceleri de belli eden gözlerine kayıtsız, manasız bir hal vermeye uğraşıyor gibiydi. Binlerce senelik uzlaşma ve anlaşma bir anda bozulmuş, onunla bizim aramızda derin bir uçurum açılmıştı. Artık o başka bir alemde yaşıyor, azar, kötek, vız geliyor, öfkesini, isyanını, inatçı bir vurdum duymazlıkla belirtmeye çalışıyordu. Demin arabacıya seslenen adam hayvanın derdini anladı. ''Vurma hemşerim, vurma da hayvana bir okşa.'' dedi. Sahibi hayvanı okşayınca o pörtlek gözlerde bir sevinç kıvılcımı parladı. Ürpere ürpere sanki 1000 yıllık, 10 bin yıllık bir uykudan uyanıyordu. Davranmaya başladı, sıçradı kalktı. Onu hiç uyanmak istemediği bu sıkıntılı uykunun kabuslarından kurtaran tılsım bulunmuştu. Bu sahibinin elleriydi. Ama bu eller az önce gördüğü düşte onu pataklayan hoyret eller değil, evvel zaman içinde onu bize kazandıran ve demek ki kazanın artık kabahat sayılmadığını anlatan okşayıcı ellerdi. Demek ki onun başka ve fazla bir isteği yoktu. Benim şimdi asfaltlı caddelerde, hele donlu havalarda sakına sakına adım atan atları gördükçe yüreğim hop hop eder. Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti için. Tabiatı korumanın amacı, tabiatın bozulmasını, değişmesini önlemek, ona aziz, korunması gereken bir eşya gibi tutabilmektir. Tabiat ya kendi kendini değiştirir ya da bizim medeniyetimizin tesiriyle değişir. Birincisi olağandır. Onu önlemeye insanoğlunun gücü yetmeyeceği gibi bu çeşit değişme dolayısıyla beliren yeni oluş da zaten has tabiattır. Onun için bu çeşit değişmeler konumuzun dışındadır. Bizi ilgilendirmesi gereken değişmeler bizim sebep olduğumuz değişmelerdir. Dünyamızda ilk türediğimiz o uzak zamanlarda biz insanlar da tabiatın bir parçasıydık. Tabiata o kadar yakın, tabiatla o kadar içli dışlıydık. Kendi kurduğumuz medeniyetler bizi sonraları tabiatın bağrından çekip almış, tabiattan uzaklaştırmıştır. Lakin zamanımızın modern insanı bile yaşadığı çevre bakımından tabiattan ne kadar uzaklaşmış olursa olsun, tabiatla olan o eski bağlılığının özlemini hala bilincinde saklamaktadır. Şehir insanlarının artık pek küçülmüş olan bahçelerinde, o da yoksa apartmanlarında, evlerinde saksı içinde bir çiçek yetiştirmeye özenmeleri, eskiden alıştıkları, sevdikleri çevreden bir hatırayı yanlarında, yakınlarında bulundurmaya uğraşmaları bu özlemin bir gösterisi değil nedir? Hele çocuklarımızın küçük bir hayvan yavrusu ile bir böcekle saatlerce oynamaları, onu kendilerine eş akran saymaları, o eski aşinalığı ne güzel açığa vurmaktadır. Bugün dev şehirlerin ezici darlığından bunalan yeni zaman insanının, şehrin yüklediği ezgilerden kurtulmak, kısa süreli de olsa bir huzura kavuşmak için kendini tabiatın ferahlatıcı genişliğine zor atmasının sebebi nedir? Ama biz insanlar, tabiata en yakın olduğumuz çağlarda daha ilk ziraat medeniyetini kurarken tabiatı bozmaya başladık. Bunu önce evcilleştirip ürettiğimiz hayvan sürülerini diğer diğer sürüp yaymakla, sonra evcilleştirdiğimiz nebatları ekip dikmek için toprağa söküp üstündekilerini yakmakla yaptık. Şimdi de hızla gelişen teknik ile endüstrileşme ile yapıyoruz. Asırlar ve asırlarca da bunları bilgisizce, hoyratça yaptığımız için tabiattan neler kaybettiğimizin, neleri kahrettiğimizin farkına bile varamadık. Bugün artık tabiattan uzakta köylerde, kentlerde ve bunların çevresinden ta uzaklara kadar suni bir tabiat, suni bir peyzaj içinde yaşamaktayız. Nüfusu kalabalık Avrupa memleketlerinde halis tabiata artık sadece dağların başında rastlanmaktadır. Köylerin, şehirlerin çevresi en uzak yerlere kadar kültür arazisi haline gelmiştir. Bu suni peyzajı yaratan ve asırlardan beri içinde yaşayan insan şayane hayrettir ki tabiata karşı işlediği günahın, yaptığı sakarlıkların yeni yeni farkına varmakta, artık kültürün sataşmadığı yerler kalmışsa oraları korumakta, koruduğu yerlerde de memleket tabiatından nelerin ziyan olduğunu görmekte ve onlara yanmaktadır. Tabiatı koruma cemiyetleri bütün dünyada yenidir. Geçen asrın sonlarında kurulmaya başlanmıştır. Tabiat müşfik ve müsamahalıdır. O büyük şefkati, o büyük müsamahası sayesindedir ki biz, bunca ettiklerimize rağmen onun nimetlerinden hala faydalanabilmekteyiz. Lakin onun da sabrının, müsamahasının bir sınırı vardır. Sonra tabiatın da bir estetiği ve bu estetiğin üzerine titrediği, dünyanın en büyük kalemlerinin bile tasvirine cesaret edemedikleri bir güzelliği vardır. Çünkü bu güzellik onun gerçekliğinde, halisliğindedir. Olduğu gibi oluşundadır. Artık bunu sezen ileri insan, bugün şehirler kurarken, endüstri yaparken, yollar kanallar açarken, özellikle tabiat üzerinde bir değişiklik yaparken, tabiatın asilliğini bozacak hoyratlıklardan sakınmaktadır. Bu tabii bilgi ile ve bilginin eğittiği zevkle olur. Türkiye, tabiatı binbir tezatla, binbir güzellikle dolu bir memlekettir. Her bölgesinin ayrı özelliği, her bölgesinin tabiat severleri hayran bırakacak cazibeleri vardır. Türkiye eski bir kültür memleketidir. Her bölgesinde kat kat eski medeniyetlerin izleri, eserleri vardır. Bu güzel eserleri yaratan sanatkarlar ilhamlarını bu memleketin tabiatından almışlardır. Lakin Türkiye, tabiatı en çok hırpalanmış olan memleketlerden biridir. Bundan dolayı Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti'nin görmek istediği hizmet mutluluk vericidir. Batı memleketlerinde benzeri cemiyetlerin uğraştıkları şeylerin çoğu artık şu yamaçtan geçecek şose tabiat manzarasının ahengini bozar mı? Vadideki derenin kenarına kurulacak fabrika vadinin şirinliğine bir tatsızlık katar mı? Falan ormanda yapılacak sanatoryumun falan dağda inşa edilecek otelin mimarisi tabiata uyacak mı? Veya nadirleşen bir ot nevinin, nesli azalan bir hayvanın tabiat anıtı olarak tabiatı koruma kanununun himayesine alınması gerekir mi gibi şeylerdir. Türkiye durmadan gelişmekte, hızla değişmektedir. Yollar açılmakta, fabrikalar kurulmakta, tabiatları değişik olan bölgelerimizdeki şehirlerde, kasabalarda ve kenarlarında yeni yeni binalar, evler, apartmanlar yapılmaktadır. Lakin Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti'nin bu gelişmenin memleket tabiatıyla ilgili meseleleriyle uğraşacak hali vakti olacak mıdır bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de tabiat ayağımızın altından kayıp gitmektedir. Bu nasıl olmaktadır, nasıl önlenmelidir? Önlenmezse memleketin hali nice olur? Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti bunları halkımıza ve ilgililere anlatabilir, çarelerini söyler, söylemekle de kalmayarak tedbirlerini almayı, aldırtmayı başarabilirse memleket için çok uğurlu işler görmüş olur. Kitabın sonu 6 Şubat 2001.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Korler Bölümü @ibb.gov.tr